nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Doktor İdris Görmez.
Sevgili dinleyiciler, gönülden gönüle sohbetimize hoş geldiniz. Bundan önceki sohbetimizde vesvese konusunu işlemiştik. Şeytan insanın kalbine bir vesvese verip onu ibadetten uzaklaştırıyor. Ve hocam çok da bu soru bize soruluyor. Diyorlar ki şeytan niye yaratılmış? İnsanları kötülüğe sevk eden ve insanları cehenneme götüren ve insanı ibadetten uzaklaştıran şeytanın yaratılmasının hikmeti nedir?
Evet. Teşekkür ederim. Hem çok böyle zor bir soru hem de çok önemli bir soru. Yani herkesin böyle hatırına gelebilen ama belki de çok insan bunu sormaktan da kaçar.
Evet.
Çünkü bunu sormak da bir baba yiğit işi. Çok manidar bir şey. Yani Allah madem ki rahimi mutlaktır, insanın iyiliğini ister, insanın kötülüğünü istemez. Peki öyleyse acaba bu insanı kötü yola sevk eden şeytanı Allah niye yaratmış? İnsana onu niye musallat etmiş? Değil mi?
Evet.
Yani çok önemli. Sanki bir tezat var gibi. Sanki bir zıtlık var gibi. Ama acaba öyle mi? Şimdi biz bunun hakikatini anladığımız zaman işin öyle olmadığını göreceğiz. Bakın. Yine bu konu lemalarda işlenmiş, mektubatta işlenmiş. Mesela lemalardan şöyle, bu sorunun aslından bu meseleyi okuyalım.
Buyuracağım.
Ve cevabını da okuyalım. Ve gönülden gönüle sohbetinde bulunan sevgili dinleyicilerimizle beraber de bunu mütalaa edelim, paylaşalım inşallah. Tabii ben şunu en başta bir hatırlatmak istiyorum Musa Bey. Bizim bu sohbetlerimizde istifademizin artması için bir defa ciddi bir dinleyici olmamız gerekiyor. Ve bu konuları ciddi bir şekilde takip etmek gerekiyor. Adeta sınıftaki bir hocanın talebeleriyle beraber alışverişi gibi. Hani hepimiz bunları yaşadık.
Evet.
Sınıftaki bir talebe ne kadar dersi ciddi dinler ve derse ne kadar böyle kulak verir ve başka şeylerden hayalini uzaklaştırabilirse o nispetle dersi anlaması kolaylaşır. Dersten istifadesi de artar. Tabi burada biz bir talebe hoca manasında meseleyi değerlendirmiyoruz. Yani bu dersler hakikaten insanlar için, yani bizler için çok önemli, hayati önem taşıyan dersler, sohbetler. O bakımdan yani bu sohbetlerimizde istifademizin artması için yani böyle bir hatırlatmayı ben şey yapıyorum. Çünkü bir de silsileyle hani o yarım saatlik zaman içerisinde birbirini takip ederek konu bütünlüğü ortaya çıkıyor. Bir de tabii şu var. Belki biz burada kısacık bir zamanımız içerisinde ancak konuların, mesela bundan önceki vesvese konusunu işledik. Çok kısımlarından işte önemli olan 5 kısmını, önemli olan o 5 kısmından da biz belki bir kısmını, iki kısmını ancak işleyebiliyoruz, değil mi?
Evet.
O istifademizin artması da yine bu sefer sonradan kendi gayretimize de bağlı. Yani onları yerinden tekrar okumak veya tekrar dinlemek veya aklımıza takılan şeyler varsa onları sormak şeklinde bunlar iyice yerleşmesi lazım. Çünkü bunlar bizim için dediğim gibi hayati konular. Hem ebedi hayatımızı hem de dünya saadetimizi alakadar eden konular. Burada da bakın 13. lema Hikmetül İstiaze Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm sırrına dairdir. Şimdi tevafuk oldu. Bundan önceki sohbetimizde de vesvese hastalığının merhemi insanı böyle çok rahatsız edici olsa Allah'a karşı ne yapması lazımdı? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm demesi lazımdı. Burada da o Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm'in sırrına dair bazı hakikatler bize anlatılacak. Bismillahirrahmanirrahim ve kur rabbi eûzü bike min hemezâtiş şeyâtîn ve eûzü bike rabbi en yahdurûn. Şeytandan istiaze sırrına dairdir. Yani bu şeytan var. Bunu ortadan kaldırmak mümkün değil. Öyleyse acaba bu şeytanın zararından kurtulmak mümkün müdür? Mümkünse onun zararından nasıl kurtulabiliriz? O bakımdan bakın bu ders çok önemli. Yani bu sohbet, bu soru çok önemli bir soru. Onun zararından nasıl kurtulabiliriz? İşte bu ders bize onun zararından kurtulmanın yolunu gösteriyor. O işaretlerin bir kısmı, şeytandan istiaze sırrına dairdir. 13 işaret yazılacak. O işaretlerin bir kısmı müteferrik bir surette 26. söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden burada yalnız icmalen bahsedilecek. Zaten biz de hepsini okuyabilecek değiliz. Evet. Hiç olmazsa bir işareti okuyup istifade etmeye çalışacağız inşallah. Birinci işaret, sual. Şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir metalleri olmadığı, yani kainatta şeytanın icat cihetinde hiçbir müdahaleleri yok. Hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehl-i hakka taraftar olduğu, Cenab-ı Hak da ehl-i hakka nedir?
Evet, iyilik.
Taraftardır. Taraftar. Hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri, yani yine güzellikleri, ehl-i hakka müeyyit ve müşevvik bulunduğu, yani daima o hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri var ve o bizi ne yapıyor? Onları yapmaya bir şevk veriyor, bir istek uyandırıyor bize. Böyle olduğu, hem dalaletin müstekreh çirkinlikleri ehl-i dalaleti tenfir ettikleri halde, yani o sapıklık içerisinde olanlar kendileri bile ekseriyetle o sapıklıktan razı olmadıkları halde hizb-i şeytanın, yani şeytanın askerlerinin çok defa galebe etmesinin hikmeti nedir? Ve ehli hak her vakit şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? Yani ehli hak da devamlı Cenab-ı Hakk'a ne yapıyor? Euzu billahi mineşşeytanirracim diyerek şeytanın şerrinden, Allah'a zararından Allah'a sığınmak. Her zaman bunu söylerler. El cevap peki. Şimdi cevabın nedir acaba? Hikmeti ve sırrı şudur ki, ekseriyet mutlaka ile dalalet ve şer menfidir ve tahriptir ve ademidir ve bozmaktır. Ve ekseriyet mutlaka ile hidayet ve hayır müsbettir ve vücudidir ve imar ve tamirdir. Demek ki şer ehlinin işi tahrip, hayır ehlinin işi de nedir?
Tamir.
Tamirdir. Birisi bozmaya çalışıyor, birisi yıkmaya çalışıyor.
Yapmaya çalışıyor.
Herkesçe malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Doğru mu?
Doğru.
Koca bina icabında senelerce emek verilir, yapılır. Onun için bir sürü ilim adamına ihtiyaç vardır, mühendise ihtiyaç vardır, mimara ihtiyaç vardır, ustaya ihtiyaç vardır, amele ihtiyaç vardır. Bakın, bir sürü malzemeye ihtiyaç vardır. Fakat o kadar uzun zamanda, o kadar masraflardan veya o kadar çalışmalardan, düşüncelerin mahsul olarak ortaya konulan bir eseri birisi bir kibrit çakar veya temeline bir dinamit koyar, bitirir. Bir anda yıkılmış. Onun işini bitirir. Bakın, tahrip ne kadar kolay ama tamir
ne kadar zor.
Ne kadar zor. Evet. Bütün azay-ı esasiyenin ve şerait-i hayatının vücuduyla vücudu devam eden hayatı insan. Mesela insanın hayatı neyle devam ediyor? Onun esaslı bir takım azaları var. O azalar olmasa, mesela kalp olmasa
hayat yok, bitti.
Hayat biter. Beyin fonksiyonunu yitirse
hayat bitti.
O hayat biter. Bakın. Yani o esas azaların varlığıyla o hayat ne yapıyor?
Devam ediyor.
Devam ediyor. Veya hava olmasa?
Hayat bitti.
Hayat bitti. Bakın. O şartlar gerçekleşecek olacak da hayat devam edecek. Evet, bütün azay esasiyenin ve şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayatı insan, Halık-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde, yani insanın hayatının devamı Cenab-ı Hakk'ın o nihayetsiz kudretine bağlı olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mevte o insanı mazhar eder. Onun için et-tehrib-ü esel durub-ı emsel hükmüne geçmiş. Bak, birisinin bir damarı kesmesiyle mesela ne oluyor?
Kan kaybından ne olur?
O hayatın bitmesine sebep oluyor yani. Halbuki o hayatın bak varlığına, devamına ne kadar şartlar olması ki şey olması lazım ki o hayat devam etsin. Ama o hayatın sona ermesi bak birisinin bir damarı kesmesiyle olabiliyor. Yani tahribin ne kadar kolay ama tamirin yapmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Onun için demek ne denmiş? Tahrip kolaydır diye dar bir mesele olmuş. İşte bu sırdandır ki ehli dalalet hakikaten zayıf bir kuvvetle pek kuvvetli ehli hakka bazen galip oluyor. Yani az bir kuvvetle o sapıklık ehli hak ehline nasıl galip olabiliyor? Demek onun sırlarından birisi neymiş? Onların tahripçi olmasındanmış.
Tahribinde
kolay olmasındanmış. Fakat ehli hakkın öyle muhkem bir kalesi var ki onda tahassün ettikleri vakit, yani o kaleye sığındıkları vakit o müthiş düşmanlar yanaşamazlar, bir halt edemezler. Bak hemen burada bu sefer ehli hakkın da böyle dayanacağı, sığınacağı, yardım alacağı bir kalenin olduğunu da ne yapıyor? Haber veriyor. Neymiş? Eğer muvakkat bir zarar verseler vel âgıbetülül müttakîn sırrıyla ebedi bir sevap ve menfaatle o zarar telafi edilir. Yani her ne kadar velev ki dünyada o batıl ehli hak ehline, şer ehli, hayır ehline galip bile görünse yine ebedi hayatta yine hayır ehli galip. Yine hak ehli galip. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Hak ehli her zaman
galip oluyor.
Galip olmuş oldu. O kalay-ı metin, peki o sığınılacak olan sağlam kale nedir? Hak ehlinin sığınacağı. O hısn-ı hasin ise şeriat-ı Muhammediye ve sünnet-i Ahmediye'dir aleyhissalatü vesselam. Demek ki Kur'an'ın hükümleri ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesi. Yani onun söz, iş ve hareketleri ona sebep oluyor. Şimdi sualin birinci kısmını burada anlatmış oldu. İkinci kısmı da hani şeytan niye yaratılmış? Bunun hikmeti nedir? İdi. Bakın bunu da ikinci işaretle şimdi ele alıyor. İkinci işaret, sual Şerri mahz olan şeytanların icadı. Yani hiçbir hayırları yok. Tamamen şer bu şeytan. Bakın, ona rağmen onların icadı ve ehli imana taslitleri, yani inanan insanlara onların musallat olması, zarar verici olması ve onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri, şeytanın yüzünden, gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Değil mi? Çok çirkin görünüyor. Evet. Dehşetli görünüyor. Acaba cemili alel ıtlak, yani mutlak güzellik sahibi olan ve rahimi mutlak, sonsuz acıması, şefkati olan, merhameti olan ve Rahman-ı bil Hakk'ın tamamen böyle merhametiyle her şeyi kuşatan Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve cemali bu hadsiz çirkinliğin ve dehşetli musibetin husulüne nasıl müsaade ediyor? Yani istese o şeytana zarar verdirmez. Evet, evet. Peki nasıl ona müsaade ediyor? Ve nasıl cevaz gösteriyor? Şu meseleyi çoklar sormuşlar ve çokların hatırına geliyor. Bakın, yani bunu soran bir siz, size veya sorulan kişiler değil. Demek ki bunu çoklar sormuşlar ve çokların da bu mesele hatırına geliyor. Öyleyse çok önemli bir mesele. Burada bakın, çok güzel hülasa şeklinde cevabını alacağız. El cevap, şeytanın vücudunda cüz'i şerlerle beraber birçok makasıdı hayriye-i külliye ve kemalat-ı insaniye vardır. Demek ki şeytanın yaratılmasında her ne kadar cüz'i bazı şerler varsa da çok büyük külli hayırlı maksatlar ve insanın kemalatı için, insanın yükselişi için, yücelişi için çok büyük hikmetler var demek. Evet, bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var? Mahiyet-i insaniyedeki istidatta dahi ondan daha ziyade meratip var. Mesela şimdi düşünelim bir portakal çekirdeğini. Portakal çekirdeğinin içerisinde bir portakal ağacı var mı?
Var. Programlanmış.
Ama görünmüyor bakın. Bir portakal fidesinde de bir portakal ağacının mahiyeti var. Ama meyveli bir portakal ağacında da onun mahiyeti var. Bakın, çekirdek nerede, fide nerede, ağaç nerede? Ve tam meyveye oturmuş bir ağaç nerede? Nereden nereye mertebeler var, değil mi? Demek aynı onun gibi insanın mahiyetindeki kabiliyetler de mertebe mertebe. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Bu istidadatın inkişafatı, yani insandaki bu kabiliyetlerin gelişmesi elbette bir hareket ister. Bir muamele iktiza eder. Ve o muameledeki terakki zemberinin hareketi mücahede ile olur. O mücahede ise şeytanların ve muzır şeylerin vücudu ile olur. Yani şeytanlar o zarar verici şeyler olacak ki onlarla insan cihad ederek ne yapsın?
Mertebesi yükselsin.
Mertebesi yükselsin, terakki etsin. Evet. Yoksa melaikeler gibi insanların da makamı sabit kalırdı. Mesela melaikeler böyle bir imtihana tabi tutulmadıkları için, şeytan onlara musallat olmadığı için onların makamları nedir?
Sabittir.
Sabittir. Ama insan ona maruz kaldığı için makamı sabit değil. Değil. Melaikeden daha üstün ne olabiliyor?
Çıkabiliyor.
Bir mertebeye çıkabiliyor. Ama öbür tarafta çok aşağı mertebeye de
düşebiliyor.
Demek en önemli hikmeti buymuş. O halde insan nevinde binler enva hükmünde sınıflar bulunmayacak. Eğer şeytan yaratılmamış, o zararlı şeyler yaratılmamış olsaydı insanlıktaki o mertebeler
olmayacaktı.
Olmayacaktı. Bir şerri cüz'i gelmemek için bin hayrı terk etmek hikmet ve adalete münafidir. Yani bazı insanlar o şeytandan zarar görecekler diyerekten, demek ki o kadar büyük insanların yetişmesine sebep olan, o kadar hayırlı şeylerin ortaya çıkmasına sebep olan şeyler ne olamaz? Ondan dolayı terk edilemez. Çendan, şeytan yüzünden ekser insanlar dalalete giderler. Çok insanlar demek sapıtırlar. Fakat ehemmiyet ve kıymet ekseriyetle keyfiyete bakar.
Kaliteye
yani bakar. Kaliteye bakar, kıymete bakar. Kemiyete az bakar veya bakmaz. Yani sayı çokluğuna
bakmaz.
Fazla bakmaz. Nasıl ki 1000 ve 10 çekirdeği bulunan bir zat kaç çekirdek olur o zaman?
1010.
1010 çekirdek olur bakın. O çekirdekleri toprak altında bir muameleyi kimyeviye mazhar etse, yani toprak altına atsa, orada kimyevi bir muameleye tabi tutsa, ondan 10 tanesi ağaç olmuş, 1000'i bozulmuş. 1010 taneydi ya.
Evet.
1000 tanesi ne oldu?
Bozulmuş.
Bozuldu. 10 tanesi
ağaç olmuş.
Ağaç oldu. O 10 ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat elbette 1000 bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir. Öyle de yani şimdi o adam deseydi ki ya benim bu çekirdeklerimin 1000 tanesi bozulmasın öyleyse toprağa atmayayım dese. Bak o 10 ağaç olmuş çekirdek ne kadar çekirdekleri netice veriyor değil mi?
Evet.
Her birisi. O zaman onlardan mahrum kalacaktı. Şimdi bu adam onları toprağa atmakla iyi mi etti, kötü mü etti?
Elbette.
Elbette iyi etti. Bak ne harika bir misal bakın. Öyle de nefis ve şeytanlara karşı mücahede ile yıldızlar gibi nevi insanı şereflendiren ve tenvir eden 10 insanı kamil yüzünden o neve gelen menfaat ve şeref ve kıymet elbette haşerat nevinden sayılacak derecede süfli ehli dalaletin küfre girmesiyle insan nevine vereceği zararı hiçe indirip göze göstermediği için rahmet ve hikmet ve adalet ilahiye şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına meydan vermiş. Anlaşıldı değil mi konu?
Evet.
Yani o peygamberlerin ortaya çıkması, o büyük zatların ortaya çıkması, mesela insan mı değil mi? O kadar böyle hayret etmişler yani o büyük zatların şeyinde. Böyle çok insanlar. İşte onların o büyüklüklerinin sebebi ne olmuş?
Şeytanın
ve zararlı şeylerin onlara musallat olup onların o imtihan neticesinde oraya çıkması olmuş.
Evet.
Okullarda mesela şimdi imtihan çok talebelerin sınıfta kalmasına veya işte böyle tembelliklerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor mu olmuyor mu?
Oluyor.
Oluyor ama peki böyle insanlık için çok güzel faydalı hizmetler yapan, çok keşifler yapan insanların da ortaya çıkmasına ne sebep oluyor?
İmtihan.
O imtihanlar sebep oluyor. O imtihanlar olmasa o kabiliyetler ne olmayacak? Kendisini göstermeyecek.
Başarılıyla başarısızlar ayırt edilemeyecek.
Ayırt edilemeyecek. Hatta çalışanla çalışmayan da ne olmayacak?
Ayırt edilemeyecek.
Yine ayırt edilemeyecek bakın. Öyleyse o imtihan gerekli.
Gerekli.
Şimdi müsabakaya tabi tutulmasa mesela diyelim işte bir adam halterci. Naim Süleymanoğlu misal diyorum.
Evet.
Şimdi peki o birinciliği alması için ne olması lazım? Müsabakaya tabi tutulması lazım. Şimdi bir adam hiç sahaya çıkmasa o adamın iyi gol atma kabiliyeti ortaya çıkar mı?
Çıkmaz.
Çıkmaz. Misal. Şimdi bir adam hiç böyle müsabakaya çıkarılmasa ondaki güzel bir ses diyelim, güzel bir Kur'an okuma kabiliyeti, güzel bir ezan okuma kabiliyeti öyle değil mi? Bak bundan ortaya çıkmaz. Ve insanlığı kurtarıcı manada böyle şeyler
bilim
ortaya. Edison bak ortaya o şeyle çıkmış bak. Misal.
Evet.
Gibi. Ey ehli iman, bu müthiş düşmanlarınıza karşı. Peki şimdi geldik meselenin sonucuna. Bu şeytanın yine şerrinden, zararından acaba nasıl kurtulunur? Kurtulmanın çaresi var mıdır? Hemen bakın. Onun hikmetlerini anlattıktan sonra onun şerrinden kurtulmanın çaresini bizim nazarımıza veriyor. Neymiş bakalım çaresi? Bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız. Demek bizim böyle müthiş düşmanlarımız var. Halbuki biz ne zannediyoruz? Düşman deyince işte ya evimiz için aman soyulma korkusu olur. Ya işte diyelim memleketimize düşman girmesi korkusu olur. Ya işte başka bir düşman korkusu olur. Öyle mi değil mi?
Evet.
Halbuki bizim içimizde şeytan gibi, nefis gibi öyle bir düşman var imiş ki bak o düşman bizim hem ebedi hayatımızı hem de dünya hayatımızı mahvetmek istiyor. İşte çoğu zaman insan böyle bir düşmanlığın farkında olamıyor bakın. Öyle bir imtihana tabi tutulduğunun farkında olamıyor. Zaten ekseriyetle insanı da böyle gaflete düşüren ve onlara mağlup eden şey de bu. Yani bunu da çok iyi anlamak lazım. Peki kurtuluşumuzun çaresi nedir? Zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Yani şimdi bir insan harpte, ona bir ne lazım? Zırh lazım. Demek biz her an harp halindeyiz. Nefsimizle, şeytanımızla. Ona karşı bizim zırhımız ne? Bizi koruyacak olan onun şeylerinden, zararlarından. Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Yani günahlardan içtinap, kaçınma. Ve siperiniz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesidir. Bir de siperimiz olması lazım. O düşmanın şeyinden kurtulmak için, zararından. Neymiş? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesi. Yani biz her hareketimizde, her işimizde eğer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine tabi olursak işte o sipere girmiş oluruz ve onların zararından kurtulmuş oluruz. Onun için şeytan sünnete tabi olan insanlardan ümidini kesermiş. Bakın. Ve silahınız, bir de ne lazım? Askere silah lazım. Bak, zırh var, siper var, bir de silah lazım. Silahınız istiaze ve istiğfar ve hıfz-ı ilahiyeye ilticadır. Hani dedi ya, Euzu billahi mineşşeytanirracim mesela. İşte o bizim neyimiz olmuş oluyor? Silahımız. Bismillahirrahmanirrahim. O bizim silahımız olmuş oluyor. Demek her zaman bunları da insan ne yapacak kendisine? Bir düstur, bir prensip edinecek. Ta ki şeytanın şerrinden, o zararlı şeylerin şerrinden Allah'a sığınarak korunabilsin. Herhalde vaktimiz doldu.
Teşekkür ederiz.
Evet.
Demek ki
ben de teşekkür
din
ederim.
Bir imtihandır. Cenab-ı Hak şeytanı insanlardaki istidatların gelişmesi için şeytanı yaratmış ki insanlar ne kadar şeytanın emirlerinden uzak durup sünnet-i seniyeye ittiba eder, Kur'an'ın emirlerine uyarsa ondan kurtulmuş oluyor. Sevgili dinleyiciler, gönülden gönüle sohbetimiz burada sona ermiştir. Hoşça kalın, teşekkür ederiz.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Ocak 2010